Artisan Podcast.
Ben Levent Kurnaz.
Ben Erhan Aksoylu.
Bu podcast'ta bilimden politikaya, kültürden dedikoduya, çevre, iklim ve enerji konularını masaya yatıracağız.
Herkese merhaba. Biz Kürek Çekelim de podcast serimizin 13. bölümünden herkese merhaba. Ben Erhan Aksoylu.
Merhabalar, Levent Kurnaz.
Bu bölümde ne yapalım diye Kurnaz'dan konuşurken dedik ki bu sera gazlarının emisyonlarının bir hesabı var. Ve Avrupa Birliği'nin sera gazı protokolüne göre belirlediği Scope 1, Scope 2, Scope 3 diye kategorize ettiği. Scope'a ne diyebiliriz Türkçe'de Kurnaz? Herhalde kapsam daha doğru.
Kapsam diyebiliriz, kategori diyebiliriz.
Kapsam 1, kapsam 2, kapsam 3 diye kategorize ettiği diyelim. Emisyon sınıfları var. Buna göre hesaplar yapılıyor. Bu hesaplar mesela Carbon Border Mechanism denen 2026 başı diye planlanan ama Kurnaz'ın dediğine göre şu anda ötelenmesi söz konusu. Özellikle Trump'ın başkan olmasından itibaren tabii bu işlerden geri çekilenler var. Yaptıkları masrafları kısanlar var. Onları da belki başka bir podcast'te konuşuruz. Ama şu anda bir değişiklik yok. 2026 başında devreye girecek Avrupa Birliği'nin karbon sınır mekanizmasına konu olan emisyon hesabı yönteminin bu aslında bazı. Ne diyorsun Kurnaz?
Birkaç nokta. Öncelikle evet, 2026 başında, yalnız bu 2026 başında nerede gireceğini iyice anlamak lazım. Bunların belirlediği 6 tane değişik sektör var. Bu 6 sektörde. Yalnız benim o 6 sektörle bir alakam yok dememesi gerekiyor kimsenin. Çünkü ne yaparsanız yapın aşağı yukarı
bu 6 sektöre giriyor.
Bu 6 sektörün bir tarafına giriyorsunuz. Yani ben abi beni ilgilendirmiyor. Ben sadece domates ihraç ediyorum deseniz de o domatesin içinde gübre kullanıyorsunuz. Domates üretilirken gübre bağlamında bunun içine gireceksiniz. Yani insanlar bir noktada bunu sorgulamaya başlayacaklar. Onun için bugünkü konuşmamızın arkasındaki ana amaç, yani hepimize değeceği için bunun ne olduğunu düzgünce anlamamız gerekiyor. Nasıl hesaplandığını az çok konuşacağız. Bunu da düzgünce anlamak gerekiyor ki karşımıza bir şey çıktığında, bu 2026 olabilir, 2030 olabilir, ya da Avrupa'da çıkmaz bizim Türkiye'de çıkar. Allah bilir bunları. Ne yapacağız? Bunu bir konuşalım istedik.
Her şeyden önce tabii işin ne olduğunu bilelim istedik. Şöyle bir mühendis yaklaşımıyla aslında diyelim bir ürün üretiyorsunuz. O ürün sizin referansınız olsun. Ben öyle yaklaşıyorum en azından. Burada ürünü referans olarak aldığınızda bu ürün için kullandıklarınız var, malzemeler vesaire. Böyle düşünün, malzemeler geldi, siz ürünü üretiyorsunuz. Ürünü üretirken dışarıdan aldığınız enerji var. Bir de bu ürünü ürettiniz, ondan sonra ürünün kullanıldığı yerler var. Şimdi biz bunlara ürünün kendisi, ürünün öncesi, upstream diyoruz. Ürün için kullanılan enerji ve ürünün sonraki hayatı, ona da downstream diyoruz. Şimdi aslında scope dediğimiz şeyler, yani kategoriler, kategoriler kapsamındaki emisyonlar, bu size demin söylediğim referansa göre belirlenen şeyler. Kategori 1, scope 1 sizin ürününüz dedik ya, onu referans olarak alalım. Bundan kaynaklı, yani bunun üretimi sırasındaki emisyonlar. Bu emisyonları üretimi yapanın kontrolündeki emisyonlar olarak da düşünebilirsiniz. Mesela bir ürününüz var, diyelim demir üretiyorsunuz. Demirin üretiminde sizin üretim tesisinden kaynaklanan doğrudan emisyonlar. Mesela kullandığınız fırının emisyonu, kullandığınız broiler'ın emisyonu, kullandığınız jeneratörün emisyonu ya da üretim sırasında sizin kamyonunuzdan ürün yarı mamulken bir yerden bir yere taşınıyor, o kamyondan çıkan emisyon, bunların hepsi kategori 1, scope 1 emisyona giriyor. Çünkü bunlar direkt emisyonlar, doğrudan emisyon. Kurnaz?
Şimdi tabii biz hep ikimiz de mühendislik kökeninden geldiğimiz için, Erhan hala mühendis, ben biraz daha çevre konularına girdiğim için azıcık ayrılabiliyorum. Yalnız buradaki ana konu, evet yani demir ürettiğimiz zaman gayet açık oluyor ama yani mesela bir reklam şirketi. Reklam şirketi burada bir fırını olmadığı için falan ne yapıyor? Ama o da ofisini ısıtıyor. Ofisin ısınması direkt olarak onun kendi tüketimi sayılacak olan bir şey doğrudan. Ya da işte o işi yapmak için ne bileyim diyelim kargo dağıtıyor ya da kurye çalıştırıyor. Onların motosikletlerinden, otomobillerinden çıkan. Ya bu kendi sorumluluğunda istesen başka türlü yapabileceğin ya da yapmayabileceğin her türlü sera gazı salımı, ki bunlar işte karbondioksit, metan, diazot oksit falan gibi bütün gazlar. Bunlar eğer sen karar değiştirsen başka türlü olabilecekse buna doğrudan salım diyoruz.
Burada üretim sırasında kullandığınız kahve makinesinin kettle'ın emisyonu da, ondan sonra projektörden çıkan da vesaire, hepsi dahil olabilir değil mi Kurnaz? Tabii enerji tarafını da konuşacağız da.
Şimdi burada iki şeyi birbirinden ayırmak gerekiyor. Bu iki şeyden bir tanesi şirketin ayak izi, ikincisi de ürünün ayak izi. Ve bu iki tanesi birbirinden tamamen farklı konular.
Biz burada ürüne odaklanıyoruz ama.
Hayır, biz burada şirkete odaklanıyoruz.
Peki.
Maalesef. Şimdi tabii öyle bir durum var. Bu ürün değil, bu şirket tamamen.
Çünkü şirket olmasa ürün olmayacak.
Yani sen burada şirketin araçlarından bahsediyorsan, kahve makinesinden bahsediyorsan, onların üretimle doğrudan bir alakası yok. Yani o şirketin çatısı altındaki bütün salımlardan bahsediyoruz. Bu şirketin ayak izi. Tabii bunu ürüne çevirebiliyorsun. Diyorsun ki arkadaş, şirketin ayak izi şu. Bu işte şu kadar ton ürün üretiyor ya da kilo ürün üretiyor. Dolayısıyla ürünün kilosu başına şuna çevrilir diye çok kaba bir hesap yapabiliyorsun. Ama o inanılmaz kaba bir hesap. Yapılır mı? Yapılır, tamam. Ama ikisini birbirinden ayırmak lazım. Burada şirketi konuşuyoruz, ürünü değil.
Zaten burada baktığın zaman bunun formal, yani hukuki ya da işte yönetmelik kapsamındaki tanımında şirketin sahip olduğu ve kontrolünün elinde olduğu emisyonlar diye geçiyor. Doğru mu?
Evet.
Ben öyle biliyorum.
Evet, kesinlikle. Yani sen bir karar değiştirecek olursan başka türlü olabiliyor ise bu o.
Bunu yapabildiğin müddetçe senin doğrudan emisyonun olarak nitelendirilip scope 1'e giriyor.
Evet.
Bu kadar. Şimdi geldik scope 2'ye. Kategori 2'deki emisyon şöyle, iş biraz tabii çetrefil hale geliyor. Biz mühendis olduğumuz için, işin hep içinde olduğumuz için bize kolay ama bunu çok net olarak bizi dinleyenlere aktarmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir ürün üreten firmasınız, fabrikasınız, her neyse, sizin dışarıdan satın aldığınız enerji var. İster istemez. Siz ne kullanıyorsunuz? Elektrik kullanıyorsunuz mesela. Ya da bir ısıtma için buhar kullanıyorsunuz. Ya da soğutma için elektrik kullanıyorsunuz. Ya da doğrudan sizi soğutan bir şey kullanıyorsunuz. Burada bütün bu bizim utility ve enerji dediğimiz şeyleri şirket tabii ki satın alıyor. Fabrika satın alıyor. Bu satın alınan bütün enerjinin üretiminde çıkan salım, indirekt emisyon olarak kullanılan enerjinin indirekt emisyonu olarak hesaba giriyor. Bu scope 2. Yani basitçe açıklayalım. Siz şirketinizde elektrik kullanıyorsunuz. Bir şey üretirken, bir malı üretirken, hizmeti üretirken, her neyse. Bu elektrik sizin tarafınızdan dışarıdan satın alınıyor, ülkenin interkonekte sisteminden. Ama bu elektriği üretirken üretici bir salım yapıyor. Bu hesaba giriyor indirekt emisyon olarak. Doğru mu Kurnaz?
Evet, şimdi burada iki tane açıklama yapmak gerekiyor. Birincisi şu. Şimdi burada Türkiye'de çok fazla kafa karışıklığı olabiliyor. Bunun sebebi de şu. Şimdi burada bahsettiğimiz şey elektrik sadece. Gerisini unutun.
Aslında öyle. Tabii hepsinde kullanılabilir.
Tamam, çünkü Türkiye'de hani gerçekten ciddi bir organize sanayi bölgesinde değilseniz ve o organize sanayi bölgesinde dev bir merkezden herkese buhar gitmiyorsa hesap etmeyin gerisini. Yani sizin buhar fırınınız varsa şirketin içinde ve buharı oradan üretiyorsanız bu kapsam 1, kapsam 2 değil. Tamam mı? Dolayısıyla Türkiye'de %99.9 belki kapsam 2 dediğimiz şey elektrik. Başka bir şey değil. Ama şimdi gelelim bir avukatlık bürosuna. Avukatlık bürosunun bulunduğu binada ısıtma merkezi ise sizin ısıtma bezeliniz kapsam 2 ama sizin bulunduğunuz katın ayrı bir kombisi varsa o zaman kapsam 1.
1.
Tamam, yani sizin kontrolünüzdeyse neyle ısıtıp soğuttuğunuz, ama bu şey demek değil. Duvarda bir tane düğme var, ne kadar sıcaklık olduğunu ayarlıyorum değil. Yani gerçekten doğalgazla mı olsun, elektrikle mi olsun buna karar verebiliyorsanız 1, karar veremiyor. Sadece sıcaklığını ayarlayabiliyorsanız 2. Böyle düşüneceğiz.
Şimdi burada önemli olan dışarıdan gelmesi. Yani sizin satın aldığınız. Buradaki emisyonun hesabı da tabii satın aldığınız elektriğin, mesela Türkiye'de bu elektriği kullanıyorsanız, Türkiye'de sizin fişinizi prize soktuğunuzda satın aldığınız elektriğin üretiminde neler kullanıldığına bağlı bu emisyonlar. Yani bu elektriğin, toplam Türkiye'de üretilen elektrikte kömürün payı neyse, doğalgazın payı neyse, sizin renewable yani yenilenebilir enerji üretim sistemlerinin payı neyse, buna göre ortalamada hesaplanmış bir kilowatt saat başına emisyon değeri var. Bu işin içine giriyor. Öyle değil mi Kurnaz? Ben böyle biliyorum.
Evet, bunu her sene devlet açıklıyor.
Her sene ilan ediliyor.
İlan ediyor, o değeri kullanacaksınız bunun hesabında.
Ondan sonra enerjiyle ilgili, şimdi tekrardan biz referansımız olan şirkete, bir ürün üreten, servis üreten şirkete döndük. Bu şirketin kendi içi Scope 1. Dışarıdan aldığı enerjinin üretiminde çıkan emisyon Scope 2. Scope 3'te bu şirkette mesela üretilen şey bir malzeme ise ve bu malzemenin bir ham maddesi varsa, yani şirketten önceki value chain'den gelen, bizim upstream dediğimiz bir ham madde varsa, o ham maddenin üretiminden kaynaklanan emisyon ya da bu ham maddenin taşınması sırasında şirkete gelene kadar, onun kapısından girene kadar çıkan emisyon ya da sizin şirketinizin elemanları anlaşma yapmak için, fuar için vesaire ziyarete gidiyorlar, iş seyahatleri yapıyorlar, bu sırada çıkan emisyon ve bunların üstüne ürettiğiniz şey sizin fabrikanızdan, şirketinizin kapısından dışarıya çıktı. Sizden sonraki kullanımı sırasında bu ürününüzün yol açtığı emisyon, ürünün bertarafı sırasında çıkan emisyon. Bunların hepsi de üçüncü kategori, Scope 3'e giriyor. Bu Scope 3 aslında birçok ürün için, birçok fabrika ya da şirket için en önemli emisyon faktörü haline geliyor. Öyle değil mi Kurnaz?
Kesinlikle. Şimdi üstüne yalnız hani epey çok katman var burada.
Evet, bayağı.
Bir kere unutulmaması gereken en önemli şey bu ürünün ayak izi değil. Bu şirketin ayak izi.
Aynen.
Bunu hesaplıyoruz. Tamam mı? Şimdi bunu sakın göz önünden kaçırmayın. Yani ürünü hesaplıyorsak, ürünün ayak izini hesaplamak bir mühendislik işidir. Yani o ürünün bir reçetesi vardır. O reçeteyi koyarsınız önünüze. Buna ne kadar, hangi maddeden girdi, ne oldu, ne oldu, enerji, şu, su falan hepsini koyarsınız. Oradan bir sonuç çıkar. Bu o ürünün ayak izinin bir kısmıdır sadece. Bunun taşınması falan hepsi için benzer analizler yaparsınız ve ürünün kilosu başına bu analizi yaparsınız. Bu o değil. Bu sizin bir şirkette bir sene boyunca yaptığınız bütün işlemlerin esasında yaktığınız kömür, petrol, doğalgaz ve kullandığınız elektrik hariç kullandığınız her şeyin neden olduğu salımdır şirkette. Yani siz fotokopi kağıdı kullanıyorsanız o da vardır bunun içerisinde. Elemanlarınıza araba verdiniz, evlerine onunla gidip geliyorlar, o da vardır. Hatta eleman evinden çalışıyorsa 8 saat boyunca evindeki ısıtma ve elektrik gideri de vardır bunun içinde. Ama ürünün ayak izinde bunlar yoktur.
Burada aslında baz olarak almamız gereken şey şu. Şirketin kendi içindeki emisyonunu, kurnazın dediği gibi, çıkartın. Bunun haricinde şirketin öncesindeki ve sonrasındaki bütün değer zincirinin emisyonu buna dahil oluyor. Doğru mu?
Evet.
Bu formal tanım. Bence de en doğru olan tanım. Çünkü şirketin, kurnazın dediği gibi, ürünü ortaya çıkartırken doğrudan ürünle bağlantılı olmayan bir sürü aktiviteyi zaten yerine getirmesi lazım. Bu yerine getirilen aktiviteler şirketin öncesinde, yani şirketi bir sınır olarak, bir envelope olarak, bir zarf olarak düşünün. Öncesinde ya da sonrasındaysa ve bu şirketin aktivitelerine değer katıyorsa, value chain, o zaman buradaki bütün emisyonları da scope 3 olarak ele alıyoruz. Bunların başka ek olarak söyleyeceğimiz bir şeyler var mı?
Şimdi bu esasında iş dünyasının kendi içinde belirlediği bir protokoldür.
Evet.
Bu konuştuğumuz konular. Yani dışarıdan birileri dikte etti falan, öyle bir şey değil. Ama bu artık standart olmuş, pek çok noktada bu konuşuluyor. Yalnız şimdi unutulmaması gereken önemli nokta şu. Kapsam 1 ve kapsam 2. Sizin her an zaten yaptığınız bir hesap olmalı.
Tabii ki.
Ve bu esasında kolay. Yani ne kadar kömür, petrol, doğalgaz harcadın? Artı ne kadar elektrik tükettin? Zaten bunların faturaları var. Hani bunun için özel bir çabaya falan gerek yok. Bunu yani şirketlerin normal çalışanların hepsi aşağı yukarı yapabilirler. Muhasebesinin içerisinde yapabilirler.
Burada bir şey söyleyeyim sana. Mesela bir şirket ya da bir fabrika kurulurken bu o fabrika ya da şirketin ekonomik fizibilite analizinin zaten doğrudan parçası bunlar.
Evet, olmak zorunda.
Bunlar girdiği anda onlara denk gelen emisyonları da hesaba katabilirler.
Evet, şimdi yalnız tabii bunun içerisinde iş kanunları falan, bunlar çok detaylı konular. Yani iş kanunu temelde diyor ki bir çalışanın sorumluluğu iş olarak evinin kapısından çıktığı anda şirkete geçer, evine dönene kadar. Yani o vatandaş ne bileyim metrobüsle mi gidiyor, yoksa şirketin tahsis ettiği arabayla mı gidiyor, şirketin servisiyle mi gidiyor, bunların tamamı şirketin sorumluluğudur diyor. Hem zaman olarak hem salım olarak. Şimdi tabii bu kadar komplike bir şeyi çoğu şirketin algılayıp deftere geçirmesi çok zor. Özellikle kapsam 3 olarak. Yalnız buna artık yavaş yavaş alışıp, yani şöyle, Avrupa Birliği bizim kafamıza vuracak bir noktada. Vurmasa o vuracak, vuracak. Yani bu soruları çok yakın bir zamanda birileri soracak. Onun için bizim bugünden hazırlanmamız lazım soruların cevaplarına. Önemli kısmı bu. Azaltım mazaltım, o hep ikinci konuşacağımız şeyler. Hesabı bilmek birinci sorumluluğumuz.
Zaten hesabı bilmezsek aslında neyi azaltacağını da bilmiyorsun.
Öyle.
Hesabın eğer faktörlerine sahip değilsen, bunlarla ilgili bilgin tam değilse neyi azaltacağını, nereye odaklanacağını bilebilmen pek mümkün değil. Tabii ki burada bir de regülasyonlar önemli. Mesela senin diyelim Scope 1'deki doğrudan emisyonlarını kim kontrol edecek? Senin bu emisyonların neye, hangi governance governance nedir kurnaz? Türkçe
yönetişim.
Yönetişim. Hangi yönetişim kapsamında olacak? Senin Scope 2'nin hangi yönetişim kapsamında olacak? Tabii ki Scope 2 daha da genişlediği için herhalde daha ülke seviyesinde çıkacak bir şey. Avrupa Birliği'nde öyledir diye biliyorum. Scope 3'te tabii ki işler iyice karışıyor. Bunların hepsinin yapılması lazım. Bir de biz Scope 1, 2, 3'ü konuştuk Kurnaz'la ama bu podcast'i kaydetmeden önce ISO'nun standartları kapsamındaki kategorileri var. Bunların da Avrupa Birliği'nin tanımladığı skoplardan, yine bunlardan hangilerine denk geldiğini Kurnaz daha bilgili bu konuda. Evet, bu haftada skopu tartıştık. Onunla ilgili dilimizin döndüğünce size bilgi vermeye çalıştık. Umarım dinlediğinizden memnun kalacaksınız. Her zamanki gibi bu kulaklarınıza layık olarak hazırlanmasında Artizan Grup, bizim özgemizin Zehra Peker diye geçiyor, onu da vurgulayalım, bize sunduğu imkanlar var. Yaşam Bilimli de seslerimizi düzeltiyor. Ona da teşekkürlerimizi sunalım. Bu haftalık bu kadar. Kurnaz'cığım,
görüşmek üzere.
Ben Levent Kurnaz.
Ben Erhan Aksoylu.
Bu podcast'ta bilimden politikaya, kültürden dedikoduya, çevre, iklim ve enerji konularını masaya yatıracağız. Artisan Podcast.